Ayrım 40, sayfa 468. Akşama doğru saat 6 sularında ter içinde kalmış, perişan halde kadınların çadırına gelen papaz Aram Tomasyan, 3 bardak suyu yuvarladıktan sonra soluk soluğa konuştu. İskui, Hofsana hazırlanın, durum iyi değil. Sizi geç olmadan almaya gelirim. Kayalar altına gizlenecek bir yer bulmalıyız. Şimdi babamızı aramaya gidiyorum. Papaz Aram soluk almadan hemen çadırdan ayrılmış, Bagratyan'a verdiği sözü tutup gün boyunca çadırdan dışarı adım atmayan İskui, Hofsanna'nın kalkmasına elinden geldiğince yardımcı olmuş, sulandırılmış süt şişesini çocuğa vermiş ve sağ koluyla ailenin sahip olduğu az sayıda eşyayı yatakların altından çıkarmaya başlamıştı. Sonra aniden işinin ortasına durdu ve tek söz etmeden Hofsanna'yı bırakıp çıktı çadırdan. Güneş battıktan bir saat sonra kent çukurunun çiğnenmiş çimenle kaplı büyük sunak meydanı. Önderler hükümet barakasına çekilmemiş, kutsal sunağın önünde toprağa oturmuşlardı. Birbirlerine iyice sokulmuş halk sessizlik içinde etraflarına çömelmişti. Kulübelerden oluşmuş sokaklar bomboştu. Bazen kalabalığa hastane barakasındaki ağır yaralılardan birinin feryadı ulaşıyordu. Son saldırıda ölenlerin bir kısmını toplayabilmişlerdi. Şimdi dans pistinin tahta zemininde üstleri battaniye ve nevresim ile yetersiz biçimde örtülmüş olarak yan yana yatıyorlardı. Ne ışık vardı ne ateş. Önderler konseyi yüksek sesle konuşmayı yasaklamıştı. Kalabalığın suskunluğu öyle yoğundu ki herkes seçilmiş önderlerin fısıltısını kolayca ayırt edebilirdi. Sükûnetini koruyan tek kişinin Ter Haykazun olduğu görülüyordu. Sesi sakin ve düşünceliydi. Önümüzde sadece bir gece var, yani 8 saat karanlık. Yanlış anlaşılmıştı. Hofsanna, İskui ve çocuğu düşündüğünde kalbi parçalanan Aram Tomasyan'ın bile bugün beyninden bir sürü sinirli plan geçmekteydi. Kampı terk ederek kaya yarıklarına, kireç kütlelerinin oyuklarına, sarp yamacın mağaralarına saklanmalarının daha iyi olacağından söz etti ciddi ciddi. Fakat bu düşünce fazla taraftar bulamamıştı. Saçmalık ama insanların yeni mekanlarını sevdikleri, son olanağa kadar savunmak istedikleri görülüyordu. Tartışma başlamıştı. Karanlığın sayılı saatlerinden dakikalar, boş hayaller peşinde verimsizce kırpılma tehlikesi baş göstermişti. Çepeçevre toplanmış halk kalabalığı arasından zaman zaman bastırılmış kadın feryatları ve asabi hıçkırıklar duyulmaktaydı. Bugün Osmanlı askerlerinin eline düşen yaralılarla birlikte 100'den fazla ailenin üzerine ölüm çökmüştü. Dışarıda mevzilerde şimdiye kadar kampa getirilmemiş ne kadar ağır yaralının yattığı da bilinmiyordu. Ağır gece alçak bir tavan gibi eziyordu Musa Dağı. Fısıltılar giderek boş ve belirsiz olmaya başlayınca Ter Haykazun'un sesi Gabriel Bagratyan'a yöneldi ciddiyetle. Önümüzde sadece bu gece var Bagratyan Efendi. Bu geceden, bu kısa 8 saatten yararlanmak zorunda değil miyiz? Gabriel kollarını başının altına almış karanlığa bakıyordu. Bastıran uykuya karşı direnci kalmamıştı. Her şey derinlere dalıp gitmişti şu an. Kulağında anlamsız sözcükler çınlamaktaydı. Şimdi papaza yanıt vermek için bile gerekli enerji yoktu içinde. Kendi kendine anlaşılmaz bir şeyler mırıldandı. Bu arada yüzünde birdenbire küçük buz gibi bir el hissetti. Öyle karanlıktı ki İskuhi'yi göremiyordu. Genç kız bütün mevzileri dolaşarak nihayet bulabilmişti Gabriel'i. Önderlerin oluşturduğu dairenin ortasına, Bagratya'nın yanı başına sanki bundan daha doğal bir şey olamazmış gibi oturdu. Bu gecenin tek ve son gece olduğunu göz önüne alarak ağabeyinden bile utanmadığı görülüyordu. İskuhi'nin soğuk eli Gabriel üzerinde serin su gibi uyandırıcı, canlandırıcı etki yapmıştı. Uyuşukluktan sıyrılıyor, düşünceleri uç vermeye başlıyordu. Doğrulup kızın elini avuçlarının içine aldı. Bu sevgi hareketinin karanlıkta birileri tarafından görülüp görülmediğine dikkat etmiyordu. İskuhi'nin eli onu yorgunluğunun sarsak karışıklığından çıkarıp kendi özüne götürüyordu sanki. Derin nefes aldı, diyaframı gerilmişti. Susamış birinin doyasıya su içtiği zaman duyduğu o bedensel ferahlığı duyuyordu. Önderler konseyi birden sustu, yabancı sesler yaklaşmaktaydı. Herkes kuşkuyla ayağa fırlamıştı. Askerler mi yoksa? Çok sayıda el feneri ışığı titreşiyordu. Geri dönen bir komitacı grubuydu bu. Yarınki emirleri almak için gelmişlerdi. Komitacılar kendilerinden sadece bir adamın öldüğünü, ikisinin de tutsak düştüğünü, mevzilerini hala koruduklarını bildirdiler. Aynı zamanda Osmanlı bölüklerini küçük ihtiyatlar dışında Palamut Meşesi geçidine topluca saldırmak üzere çoğu tepeleri gizlice terk ettiklerini söylüyorlardı. Ele geçirilen siperlerle ana güç arasında bağlantı, nöbetçi zincirleri ve devriyelerle korunacaktı. Amaç çok açıktı. "Bu geceden yararlanacağız Ter Haykazun!" diye bağırdı Gabriel Bagration. Sesi öylesine yüksek çıkmıştı ki bütün kalabalık duydu. Aynı anda öteki önderlerin de şoku atlattıkları görülüyordu. Bagration daha tek kelime söylemeden bütün beyinlerde aynı düşünce çakmıştı. Yok olmalarını sadece Osmanlı'nın gece kampına yapacakları büyük baskın engelleyebilirdi. Fakat baskını yerine getirmek için kanlı ve uzun günün yorgun savaşçıları yetmiyordu. Kadınlar, çocuklar da dahil bütün halk herhangi bir biçimde katılmak ve binlerce insanın maddi heybetiyle baskına şiddet kazandırmak zorundaydı. Herkes yüksek sesle karma karışık konuşmaya başlamıştı. Muhtarlar, öğretmenler kendi önerilerini sunmaya çalışıyorlardı. Gabriel sert sesiyle sessizlik emri veresiye kadar sürdü bu. Konuya ilişkin yüksek sesle konuşulmamalıydı. Türk casusların kampa sızmış olmaları imkansız değildi. Gabriel Bagration, Arslan Nurhan'ı kendi kısmına yollayarak kısmı elinde tutan ve çarpışmalardan nispeten az etkilenmiş 20 manga içinden 150 savaşçıyı sessizce buraya getirmesini emretmişti. Geriye kalan savaşçılar karşı saldırı durumunda siperleri ve kayalık barikatları savunmak için yeterliydi. Yeterli olmak zorundaydı. Aynı şekilde Güney Kalesi ve dağ eteğindeki kısımlarda toplam 20 manga ayıracaklardı. Gerçekten de söz konusu güçler 2 saat içinde sessizce sunak meydanında toplanmışlardı. Komitacılar ve seyyar muhafız kıtasıyla birlikte 500'den fazla adamdan oluşan bir güç bir araya getirmişti Bagration. En ufak gürültü yapmak, yüksek sesle emir vermek yasak olduğu, en gerekli şeyler kısa hecelerle fısıldandığı için bütün hareketler çok zaman alıyordu. Yoğun karanlıkta güçleri düzenlemek de çok zordu. Bagration'ın herkesi tek tek tanıması, gevşemiş ve yorgun kalabalığı 2 grup olarak örgütlemesini olanaklı kılmıştı. Daha büyük olan 1. grup komitacı liderin komutasına verilmişti. Biraz erzak alıp cephanelerini tamamladıktan sonra karanlıkta son derece zor ve uzun süren bir işti, kuytuda kalmış ormanlık bir yola saparak Osmanlı kampına yaklaşmak için bir parça güneye hareket ettiler. Ormanlar, çalılıklar, çıplak alanlar geçerek ağaçsız bayırlardan aşağı sürünerek çok büyük dikkatle sanki yer çekimsiz bir düşsellik içindeymiş gibi yürüyorlardı. Sadece bölgeyi çok iyi tanımaları, bölgeye uyum sağlamaları değildi onlara yardımcı olan. Aynı zamanda yüzbaşının Palamut Meşesi geçidinin kenarında yaktırdığı kamp ateşleri de yararlı olmuştu. Ateşler çıplak ya da kayalık yerlerde yakılmıştı. Zira büyük geçit havasız ve nemli olmasına rağmen bitki örtüsünün kuruluğu nedeniyle kolayca yangın çıkabilirdi. Komitacılar kamp ateşlerine rağmen elips biçimindeki geçidi tamamen kuşatmayı başarmışlardı. Ermeni oğulları ağaç tepelerinde hareketsiz oturuyor, sıkışık arbutus çalılıklarının ardına gizlenmiş yatıyor, doğru dürüst siper bulamadığı yerlerde de kaba köklerin içine sokuluyorlardı. Hareketsiz gözlerle giderek sakinleşen kampı izlemekteydiler. Tüfeklerini hazır tutuyorlardı. Oysa dağdan kendileri için işaret olacak ateşin açılması daha 1 saatten fazla sürebilirdi. Bagration, Arslan Nurhan çavuşu 150 savaşçıdan oluşan öteki grupla kaybedilmiş kısma baskın yapmakla görevlendirmişti. Nurhan adamlarını taş tabyadan ileriye sürerek kanat emniyetiyle ana sipere yaklaştırmıştı. Sadece karanlık değil, uğultularla esen iyicil rüzgarda sürünen ve hızla akıp giden hareketliliği öylesine mükemmel gizliyordu ki siperleri 2 yandan da bir miktar geçen Ermeniler askerleri sarmışlardı. Bu arada işlerini özel bir durumda epeyce kolaylaştırmıştı. Bugün çok sıkıştırılmış bölüklerden biri olan askeri birliği son derece saçma bir iş yaparak askerleri keskin ışıklarıyla ışıl ışıl aydınlatan ama çevreyi derin karanlığa gömen birkaç karpit lambası yakmıştı. Ermeni oğulları burada da adeta sonsuzluk kadar uzun bir sürede ve rahatça nişan alabilmişlerdi son derece açık hedefe. Sanki kimse soluk almıyordu, hiçbir organ hareket halinde değildi. Her türlü hayat gecenin galerisiz maden ocağında yıkıntı altında kalmış gibiydi. Yıkılmış duvarlar arasından geçen patikanın geçidin geniş yarığından yukarı doğru çıkmak için dağ eteğini terk ettiği noktada kampın aşağı kıyısında kaymakamla binbaşı ayakta duruyorlardı. Onları aydınlatmak için birkaç asker ellerinde fener ve meşalelerle biraz ötede beklemekteydi. Yüzbaşı zemini fosforlu son derece modern kol saatine baktı. Geç oldu. Çünkü güneş doğmadan bir saat önce kalkılmasını sağlayacağım. Kaymakam yüzbaşının bedensel bağlılığından kaygılı gibiydi. Geceyi bizim konutumuzda geçirmek istemez misiniz yüzbaşı? Zor bir gün geçirdiniz, yatak iyi gelir. Hayır hayır, uyumak için huzurum yok. Kaymakam ayrıldı. Arkasında fener taşıyıcıları olduğu halde iki adım yürüdükten sonra geri dönmüştü. Sorumu yanlış anlamayın yüzbaşı. Bundan sonraki saatlerde beklenmeyen bir şeylerle karşılaşmayacağımızdan emin olabilir misiniz? Kaymakama doğru adım atmamış, sadece başını yarı çevirerek durmuş olan yüzbaşı, dilinin ucuna gelen kötü bir sözü bastırdı. Sivillerin bu müdahaleleri dayanılır gibi değildi. Sesine kınayıcı vurgular katarak açıkladı. Elbette bütün güvenlik önlemlerini aldım. Zavallı adamlarımın dinlenmeye ihtiyaçları olmasına rağmen çok güçlü nöbetçi zincirleri oluşturuldu. Geri dönme zahmetine katlanmasaydınız kaymakam. Çünkü biraz önce gecelediğimiz yerin çevresini taramak üzere devriyeler çıkarmaya karar verdim. Yüzbaşı dediğini yapmıştı. Fakat ölüm derecesinde yorgun olan ast subay ve askerlerden oluşan devriyeler, meşe yapraklarının arasından kedi gözü gibi parıldayan gözleriyle hareketsiz bekleyen Ermeni oğullarının önünden yarı bilinçsiz halde sendeleyerek geçip gitmişlerdi. Kısa süre sonra geri gelip nöbetçi subaya alanın çepeçevre boş ve her şeyin yolunda olduğunu bildirdiler. Gabriel Bagratyan sigarasını yaktığı kibriti söndürmeden atmıştı yere. Küçük alev toprağı yalamayı sürdürürken küçük bir çimen çukurunu yakmıştı. Gabriel'in yanından ayrılmayan İskui hırsla ateşin üstüne bastı. Her şey ne kadar kuru. Kibrit Gabriel'in beyninde gözü pek düşünceler alevlendirmişti. Bir süre dalgınlaştı. Düşüncesi iki yönlüydü. Düşmana olduğu kadar kendi halkına da zarar verebilirdi. Mendilini bayrak olarak kullanarak zaman zaman esen sert rüzgarı kontrol etti. Batıdan esen rüzgar, deniz rüzgarı ağaç dallarını aşağı vadiye doğru silkeliyordu. Kararı ne önderler konseyi ne de Gabriel tek başına verebilirdi. Halkın başkanı olarak Ter Haykazun evet ya da hayır diyecekti. Sessizlik dolu bir dakika sonunda Ter Haykazun konuştu. Evet. Bu arada bütün savaşçılar Sunak Meydanı ile kent çukurunu terk etmişlerdi. Baskın verecek iki grup işareti soluk almadan beklemekteydi. Pusuya yatılmış siperlerle taş tabyalar arasında geriye kalan mangaların oluşturduğu bir başka hat daha vardı. Taş tabyaların arkasında ise ihtiyat olarak kalabalık halk kitlesi bulunuyordu. Her şey bu kadarla bitmiyordu elbette. Annesinin yanından çoktan kaçmış olan Stepan'ın kendilerini bekleyen kaçınılmaz felakete rağmen son derece neşeli olduğu ne yazık ki söylenmelidir. Karanlıkta sürünmek, fısıldaşmak, korkunun şekillendirdiği bunca çok bedenin birbirine sokulması, orada burada yanan el fenerlerinin bir yanıp bir sönmesi ve daha yüzlerce macera unsuru Stepan'ın gerilmiş sinirlerini keyifli bir rüyalar aleminin doğrulanması gibi etkilemekteydi. Gençlik Birliği'ne verilen son derece tuhaf emir ve şimdilik belli olmayan plana kamp halkının son göğüs siperi olarak katılabilmenin gururu da buna eklenince Stepan ve arkadaşlarının yorgunluğunun beklenti dolu sarhoşluğa dönüşmesi anlaşılırdı. Tuhaf emir gaz yağı ile ilgiliydi. Damlacık'ta bulunan bütün gaz fıçıları, bu arada Bagratyan ailesinin iki fıçısı da hiçbir açıklama yapılmaksızın yuvarlanarak Sunak Meydanı'na getirilmiş, söndürülmüş yangın yerlerinde yığılı bütün dallar, sopalar, değnekler hızla meydana taşınmıştı. Önce oğlan çocukları, sonra daha yaşlılar, kadın ve 9 yaşına kadar çocuklar odun yığınları arasından olabildiğince bir kalın bir de ince sopa almak zorundaydılar. Dağıtımı yöneten öğretmenlerle Samuel Avakyan kavga gürültü çıkmasını zar zor engelliyorlar, yumruklarını savurarak fısıldıyorlardı. Sessiz olun aptal şeytanlar! Gaz fıçılarının başında da aynı şey olmuştu. Sopalar kalın sıvıya yarı bellerine kadar daldırılıp çıkarılacaktı. En azından 3000 kişi vardı. O nedenle işlemin tamamlanması çok zaman almıştı. Uzun işaret düdüğü ötüp Osmanlılar tarafından ele geçirilen siperlerde baskın ateşi patlamaya başladığında hala fıçılara insanlar yaklaşmaktaydı. Bu ateşe aynı anda geçitten yüzlerce boğuk gürültü yanıt vermiş, gürültüye insan sesine benzemeyen uyku mahmurluğu içinde sonsuz korku çığlıkları karışmıştı. Gabriel Bagration hatla taş tabyalar arasında bulunan küçük bir kayalık tepede duruyordu. Aniden takırdamaya başlayan, şimdiye kadarki saldırı seslerinden farklı bu savaş gürültüsü esnasında, komutan düşlerle gerilmiş dalgınlık içinde, arkasında bekleyen insanlara tek sözcük söylememişti. Birkaç dakika sonra yakından gelen kurşun sesleri hafifledi. Gabriel saldırının bu ilk perdesinin bu kadar çabuk başarıldığına inanamıyordu bir türlü. Ancak Nurhan Çavuş önceden kararlaştırılmış işareti vermişti bile. El feneriyle arka arkaya sıkılan birkaç coşkun ışık. Siper yeniden düşmanı dağdan aşağı atan savunucuların eline geçmişti. Osmanlı piyadesinden bir kısmı karanlıkta yollarını şaşırarak arkadan gelen mangaların eline düşmüş, bazıları ise koşarak tökezleyerek çığlıklar atarak uçuruma doğru atılmışlar, kendilerini izleyenler tarafından süngü ve dipçik darbeleriyle aşağıya yuvarlanmışlardı. Gabriel Bagration Avakyan'ı geriye ihtiyat birliğine yolladı. ''Tamam, ileri!'' Kalabalığın ayak seslerinin fısıltılarının kendisine yaklaşmasını bekledi. Sonra yürüyüp başlarına geçti. Dağ eteğinden çalılıklardan ölülerin yanından geçerek kıyametin koptuğu orman geçidine doğru akıyorlardı. Geçitte sürek avı yaşanmaktaydı. Gerçi subaylar, onbaşılar ve askerler arasından en cesurları kamp çevresinde yanan çalı çırpı ateşlerine yaklaşıp söndürmeyi deniyorlardı. Fakat söndürdükleri kendi hayatları oluyordu. Etraflarını kuşatmış komitacıların ateşi hepsini geçit zemininde toparlamıştı. Subaylar saçma emirler yağdırıyorlardı ama hiç kimsenin duyduğu yoktu. Piyadelerle zaptiyeler çığlıklar atarak tüfeklerini arıyorlar, bulduklarında ise bir şey yapamıyorlardı. Çünkü her mermi kendi kardeşlerini, arkadaşlarını öldürebilirdi. Birçoğu bu zor, tehlikeli çaresizlik içinde sıçramalarını, koşmalarını engellediği için silahlarını atmıştı. Ermeni Dağı'nın iç yaşamı bile acımasız yok edişe katılmış gibiydi. Çalılar kinle yükseklere, daha yükseklere uzanıyor, ağaçlar sinsice kabarıyordu. Kırbaç gibi inen ince ağaç dallarıyla sarmaşık bitkileri peygamberin oğullarının etrafını kuşatıyor, ayaklarına dolanıyordu. Düşen yerde yatıp kalıyor, ırkının ölüme soğukkanlı yaklaşımına kapılıp başını dikenli yuvasına bırakıyordu. Yüzbaşı korkusuz enerjisi ve kılıcının ters yanıyla şaşkınlığa düşmüş bir sürü piyadeyi bir araya toplamıştı. Subaylar, az subaylar ve yaşlı askerler kamp ateşinin zayıf soluğunda komutanlarını tanıyınca ona katılıyorlardı. Direnişin çekirdeği oluşmaya başlamıştı. Yüzbaşı kılıçla tepeyi göstererek bağırıyordu. ''İleri, arkamdan gelin!'' Saatinin fosforlu rakamlarına tuhaf bir heyecanla bakmıştı. Kaymakama söylediği sözler düştü aklına birden. Eğer Ermeni kampı akşama kadar tasfiye edilmezse yaşamak istemiyorum. Ve gerçekten de şu an yaşamak istemiyordu. Arkamdan gelin diye bağırıyordu soluk soluğa. İçinde felaketi tek başına bir yarma harekatına dönüştürme isteğini hissetmekteydi. Oluşturduğu örnek etkili olmuştu. Aynı zamanda bu orman cehenneminden kaçma isteği de askerleri öne savuruyordu. Kayıtsızlıklarının sığınaklarından sürünerek çıkıyor, nara atarak komutanlarını izliyorlardı. Geçidin üst çıkışına zarar görmeden ulaştılar. Yürek çarpıntısıyla son derece bitkin ve gerçeklik bilincinin dışına çıkmış bir halde dağa tırmanıyor, kendilerini karşılayan el fenerlerinin ve mangaların açtığı ateşin ortasına düşüyorlardı. Cansız bedenler gibi yuvarlanıyorlardı aşağı. Yaralandığının önce farkına varmayan yüzbaşı, kendisini birdenbire çaresiz hissetmesine şaşırmıştı. Sonra sağ kolu ağırlaştı, kan ve acı hissedince sevinmiş, hatta neredeyse mutlu olmuştu. Artık utancı ve acısını daha az hissediyordu. Gözleri kapalı sessizce geriye sürükledi kendisini. Bir yerlerde yığılıp kalmayı, artık hiçbir şeyden haberdar olmamayı umuyordu. Yeniden ele geçirilen siperden gelen savaş seslerinin aşağı doğru kaydığı duyulduğunda kent çukuru için işaret verilmişti. Bir çakmak alevlendi. Gaz yağına batırılmış meşalelerden biri çıtırdayarak yanmaya başlamış, bir dakika içinde ilk 1000 meşale alevlenmişti. Kamp sakinlerinin çoğu ellerinde bu ateşler olduğu halde harekete geçen Haik, Stepan ve öteki oğlanları uzun sıralar halinde izlemekteydi. Dünya böylesine bir ateş alayını görmemişti bugüne kadar. Çatırdayarak yanan meşaleyi taşıyan herkes içinde gelişen anlaşılmaz bir kutsallıkla titriyordu. Bu ışık artık sonsuz geceyi yoğunlaştıran tek bir alev gibi değildi. Bütün bir halkın ışık yangını olarak uzayın karanlığına enfes bir boşluk açmaktaydı. Uzun sıralar kalabalık sanki hedefi savaş alanı değil de ibadet yeriymiş gibi törensel bir yavaşlık içinde ilerliyordu. Aşağıda köylerde yoğun olup Bitiyaz, Habibli, Azir, Vakıf, Hıdır Bey, hatta en kuzeydeki arıcılık yapan Kebusiye'de bile Ermenilerin topraklarına yerleşenlerin hiçbiri uyumuyordu. Saldırının vahşi patırtısı köylere ulaştığında savaşabilecek erkekler silahlarını kapıp koşmuşlar ama geçide yaklaşmayı göze alamadan dağ eteğini işgal etmişlerdi. Kadınlar ise korkulu bir merakla kurşun seslerinin öfkeli ulumasını dinlemek için bahçelerde evlerin damlarında dikiliyorlardı. Ve aniden gecenin birinde damlacığın arkasından güneşin doğduğunu gördüler. Dağ sırtı koyu keskinlik içinde belirginleşmişti. Ardında pembemsi yumuşaklıkta ışık yayılıyordu. Bu ilahi görünüş, bu emsalsiz belirti ve mucize inanmaya hazır kadınları kıyamet gününün gelişi gibi yıkmıştı. Kısa bir süre sonra da dağ eteği kıvılcımlar saçmaya ve alevlenmeye başlayınca doğal bir açıklama için artık çok geçti. Kafirlerin peygamberi İsa gücünün güneşini dağın ardından doğurmuş, Musa dağın Ermeni cinleri, kilise azizleri Saint-Pierre, Paulus, Saint-Thomas ve diğerleriyle ittifak halinde halklarını korumaya girişmişlerdi. Ermeni oğullarına yardım eden doğaüstü güçlere ilişkin eski teori şimdi en güçlü biçimde doğrulanmaktaydı. Buna inananlar sadece cahil kadınlar değildi elbette. Yoğun Oluk Kilisesi'nin kubbesinin etrafında ve Çan Kulesi'nde bu mucizeyi izleyen mollalar da camiye dönüştürülmüş kutsal kiliseyi kaçarcasına terk etmişlerdi. Hala dağın yamaçlarında bulunan Osmanlı askerini ise meşale duvarı daha az mucizevi ama daha korkunç etkilemişti. Akıl almaz bir üstünlük izlenimi vermekteydi. Sanki tüyler ürpertici zulmün öcünü, egemen ulusa mensup bir avuç insandan kurşun ve yangınla almak için bütün Ermeni ulusu imparatorluk içindeki bütün sürgün kafileleri bu saatte burada toplanmıştı. Savunma kısımlarının önündeki küçük asker kıtaları hızla dağdan aşağı iniyorlardı. Hiçbir subay engelleyemiyordu bu kaçışı. Palamut meşesi geçidinde hayatta kalanlar mermilere dikkat etmeksizin çalılıklara dalmış ve yamaca ulaşmışlardı. Ermeni oğulları geçidin girişini tamamen kuşatmak için yeterince güçlü değillerdi. Yüzbaşının yokluğunu fark eden birkaç saygıdeğer cesur subay ve asker bir kez daha geri dönmeyi göze almışlar, bilincini yitirmiş halde ormanın kenarında yatan yaralıyı bulup esir düşmekten kurtarmışlardı. Yaralı adam ana karargahın bulunduğu Bagratyan köşküne taşındı. Ona acı çektiren bu yol esnasında yüzbaşı kendine gelmişti. Zorlanarak soluk almaya çalıştı. Her şeyin yitirildiğini, Hristiyanların ordusunu tamamen ezdiğini, kendisi için iyileşmenin ve geri dönüşün olmadığını biliyordu. Sadece sağ kolunu parçalayıp daha esaslı iş görmeyen mermiye iştenlikle lanet okumaktaydı. Tek bir şey istiyordu, yine bilincini yitirmek. Fakat sadece bu isteği yerine gelmemekle kalmıyor, aynı zamanda içinde olanların en net ve soğukkanlı değerlendirilmesi işliyordu kendi kendine. Düşman artık ateş alayının hemen önünde değildi. Alevlenmiş sıralar ağır ağır palamut meşesi geçidiyle yakındaki ormanlara yaklaşmıştı. Yarı yola geldiklerinde uzun sıraları durduran Ter Haykazun, alev alev yanan meşaleleri çalılıklara atıp hızla geri dönme emrini vermiş, bu emir bir baştan bir başa ulaşmıştı. Yanan sopalar dumanlanmaya başlayan otların içinde kayboldu. Daha birkaç dakika geçmeden her yandan bir türlü bitmek bilmeyen çatırtılı patlama sesleri duyulmaya başlamıştı. Sanki bütün damlacık havaya uçmak ister gibiydi. Birçok noktada orman yangınının alevleri göğe çıkmaya başlamıştı. Eğer rüzgar önümüzdeki saatler ve günlerde yönünü değiştirirse vay hallerine. Bu durumda dağ eteğine en yakın yerde bulunan kent çukuru, rüzgarın savurduğu kıvılcımlar ve ateş dilleriyle karşı karşıya kalacaktı. Gabriel Bagratyan'ın siperlerin önünde çıplak bir saha bıraktırması şans olmuştu. Orman yangını damlacığın yaz kursu bağrında öylesine büyük bir hız ve zamandaşlıkla genişlemişti ki, azgın alevler içinde yanan ateş ve ateşi besleyen şey dünyevi bir şey gibi görünmüyordu. Aşağıda komitacılarla mangaların eline 200'den fazla tüfek, bir sürü cephane, ateşten indirdikten sonra kendi hararetiyle kaynayan 2 tencere, erzak yüklü 5 eşek, çadırlık, bez, battaniyeler, fenerler ve başka zengin malzemeler geçmişti. Güneş gerçekten doğduğunda damlacığın üzerinde taşlaşmış uyku egemendi. Savaşçılar düştükleri yerde uyuyup kalmışlar, içlerinden pek azı kendilerinde battaniyelerine kadar sürüklenme gücünü bulabilmişti. Oğlanlar yumak olmuş toprağın üzerinde uyuyorlardı. Kent çukurundaki kulübelerde kadınlar açlıktan sızlanan küçük çocuklarıyla ilgilenmeksizin saçları başları karışık, yıkanmadan oldukları gibi serilmişlerdi yataklara. Bagratyan uyuyordu diğer önderlerde. Terhaykazun bile Şükran ayinini bitirme gücünü bulamamış, kutsal eylemin sonlarına doğru önüne geçilemez bir bitkinliğin baskın gelmesiyle sarhoşlar gibi yığılıp kalmıştı. Muhtarlar koyun sürüleri arasından kesilecek hayvanları seçmeden uyuyorlardı. Kasaplar uyuyorlardı, süt sağıcı kadınlar da. Hiç kimse günlük işinin başında değildi. Mutfak yerinde ateşler yakılmamış, kaynaklardan su taşınmamıştı. Mevzilerde hala can çekişen ya da bu süre içerisinde sürüklenerek hastane barakasına gelmiş yaralılarla kimsenin ilgilendiği yoktu. Soğuk yaralı kavramıyla kısaca ve tasvir yapmadan anlatılan, orada geniş bir daire içerisinde bütün korkunç gerçekliği de yatıyordu. Burunsuz, gözsüz yüzler, kanlı lapa haline gelmiş çeneler, dumdum kurşunlarıyla ezilmiş vücutlar, karınlarından yaralanmış, susuzluktan ölen, inleyen insanlar. Bütün bu zavallara Doktor Bedros değil, ancak ölüm yardım edebilirdi. Doktor sağda solda yatan yaralılara iyicilikle eğilmeden önce, onların yardımına da narkotik bir ateş uyuşukluğu yetişmiş, ağır ilerleyen saatlerin ötesine götürmüştü. Aşağıda vadide katliamdan kurtulan bölük askerleri, zaptiyeler, çeteler uyuyorlardı. Birlik subayları Bagratyan Köşkü'nün odalarında dalmışlardı uykuya. Dünkü ilk kurban Halep'ten gelen kol ağası saatler önce can kurtaranla Antakya'ya gönderilmişti. Şimdi Stepan'ın yatağında yeni yaralanmış yüzbaşı yatıyordu. Uyku Juliet'in odasında kalan kaymakamı da yere yıkmıştı. Daha fazla dayanamayacağını fark ettiğinde Halep valisine rapor yazmakla meşguldü. Fakat bastıran uykunun arkasında bilinci ve vicdanı, uyanıklığın kibirli kıvrımlarından daha çıplak bir acımasızlıkla çalışmaya devam ediyordu. Biraz önce kariyerinin en ağır başarısızlığını yaşamıştı. Ne var ki her başarısızlıkta bir merhamet öğesi yatar. Çünkü o, insanlarla ilgili isnat edilen değerlerin bütün gülünçlüğünü sırıtarak açığa çıkarmaktadır. Yüksek memur, itibarlı İttihat üyesi, gururlu koyu Osmanlı, asker ve egemen ırkının üstünlüğü tamamen içine işlemiş kaybakamın öğrenmek zorunda kaldığı neydi? Güçsüzler güçlüydü, güçlülerin ise gerçekte hiçbir değerleri olmadığı ortaya çıkmıştı. Kahramanlıkla ilgili meselelerde bile, ki bu nedenle güçsüzleri küçümsüyorlardı, beş para etmezlerdi. Kaymakamın uykuda yaptığı değerlendirmeler daha da derinlere ulaşıyordu. Şimdiye kadar Enver'le Talat'ın haklı olduklarından bir kez bile kuşku duymamış, hatta ikisinin Ermeni milletine karşı dahi devlet adamları olarak davrandıklarını düşünmüştü. Oysa şimdi kaymakamın bilincinde Enver Paşa ile Talat Bey'e karşı öfkeli bir kuşku yükselmişti. Çünkü başarısızlık gerçeğin en sert babasıdır. İnsanların bir başka halkı yok etmek için akıllı bir plan hazırlamaya hakkı var mıydı? Kaymakamın şimdiye kadar yüzlerce kez iddia ettiği gibi böyle bir plan için yeterli bir yararlılık gerekçesi olabilir miydi? Bir halkın ötekinden daha iyi ya da daha kötü olduğuna kim karar verebilir? Buna elbette insanlar karar veremez. Ve Tanrı bugün Damlacık'ta son derece açık bir karar vermişti. Kaymakam kendisini çokça etkileneceği belli durumlarda görüyordu. Ekselansları Halep valisine bir istifa dilekçesi yazarak yaşamında kurduğu her şeyi gönüllü olarak yok etmişti. Üzerine bir bornoz geçirmiş olan Gabriel Bagratyan'ın kişiliğinde Ermenilere barış ve dostluk öneriyordu. İttihat Merkez Komitesi'ne nakledilen Ermenilerin hemen geri çağrılmasını ve haksızlığı telafi etmek için genel vergi konmasını savunmuştu. Ne var ki ruhu sadece derin uykudayken bu etik zirvede bulunabiliyordu. Uykusu hafifledikçe içinde bulunduğu durum günlük vicdana yaklaştıkça düşünceleri böylesine yürekli kararlar vermekten sakınıyordu. Nihayet tatlı uykusunda oldukça uygun bir çare bulmuştu. Merkezi makamlara kendini suçlayan raporlar yollamak gereksizdi. Kaymakam öğleye kadar uyudu. Palamut meşesi geçidi ve dağ yamaçlarındaki çalıların üzerinde Hristiyan ve Müslüman ölüler uyuyordu. Dev orman yangınının her şeyin tadına bakan dilleri, coşkun oyun bozanlıkla yaklaşıyordu ölülere. Ateş sanki bu uykucuları uyandırıyordu. Aşağıdan yukarı doğru kalkıyor, bedenleri patlayıp odun yığınında yitip gitmeden önce korkudan donmuş gibi doğruluyorlardı. Saatler geçtikçe büyüyen yangın Damlacık'ın kuzeyine, güneyine yayılıyordu. Ancak Güney Kalesi'nin altındaki çıplak taşlık bayırın önüne bir de kuzey geçidini koruyan kayalık koya ulaşınca yatıştı. Bol kaynaklı dağın Yeşil İmparatorluğu, Suriye kıyısının bu mucizesi her şeyden geriye kömürleşmiş korların oluşturduğu bir engel alan kalasıya kadar günlerce alev alev bayraklar açarak bir kez daha kutluyordu zaferini. Böylece Musa Dağı uykularının uçurumunda kendilerine zulmedenlerin saldırılarından artık uzun süre kurtulduklarını bilmeyen, yüzlerine ölüm bitkinliği sinmiş çocuklarını alevler ve kırmızı korlarla zırhlamıştı. Hiç kimse sevecen bir rüzgarın tehlikeyi kent çukurundan yardımseverlikle uzaklaştırıp bütün kıvılcım ve alev parçalarını dağdan aşağı kırbaçladığının farkında değildi. Mangalar ve halk öğleden sonra geç saatlere kadar uyumuştu. Önderler konseyi nihayet dağ eteklerinde tehlikeli noktaların odun ve yapraktan arındırılmasına karar verdi. Böylece büyük bir çalışma başlamış oluyordu. Bir kişi hariç herkes günü uyuyarak geçirmişti. Çadırında yatağının üzerine oturmuş, hareket etmeden duruyordu. İfade edilmesi mümkün olmayan yabancılığı ve kaçınılmaz suçluluğunun gürültülü kabuğu içinde ne kadar küçülse de yararsızdı.